Bacaksız Okulda Rıfat Ilgaz.
Ayrım 6.
Aç da bir göreyim. Açmam. Aç canım. Onları nerede açacağımı ben biliyorum. Nerede açacaksın? Birini Kerem'in yanında, birini Zeynep'in yanında, öbürlerini de Sevil'in yanında. Göte'nin yanında açmak için de bir şeker gerekirdi ya. Yoksa Zeynep'le Kerem için bir tek karamele mi açmalıydı? Ama ne olursa olsun şu çikolatası ile şişinen koca kafalı Tom Murad'ı birini açıp göstermeliydi. Bak, dedi. Açıyorum. Damga neymiş gör. Oysa kendisi derse girerken birini açmış da bakmış bir yazı görmüştü. A vardı yazının başında. Bir de şöyle bir harf. Babası K diyordu bu harfe. İkisi birden ne olurdu acaba? Öğretmen Haydar Aybekler pencereden bakıyordu. Sen öğretmeni gözetle, dedi bacaksız. Gelirken dürt ayağını beni. Olur, dürtlerim, hadi aç. Karamelayı sıranın altına doğru uzattı. Önce açtığı için kağıdı gevşekti. Hemen çıkıvermişti damga ortaya. Bak, dedi. Görüyorsun ya, işte damga. Tomruk bir göz atmış, hemencecik de okuyuvermişti. Akmarslık. Dur, çekme, gerisini de okuyayım. Ne? Akmarslık mı? Okunuyor demek. Bir de ç var. Tut da göreyim. Ç, ç, çete. Vay anasını, dedi içinden bacaksız. Demek bu damga Akmarslık çetesinin damgası. Ne yapmıştı da göstermişti bu koca kafalıya. Şekeri sardı, sarmadı, cebine soktu. Öğretmenin verdiği yazıyı baka baka yazalım, dedi. Neden baka baka yazacakmışım? Ben okuya okuya yazarım. Gerçekten de okuya okuya yazıyordu bu Tomruk. Nasıl olurdu da okurdu zor yazıları koca kafalı. Neredeyse Akmarslık çetesini de bir bakışta okuyacaktı. Oysa ikisi birlikte başlamıştı okula. Kalem gene sol elindeydi bacaksızın. Alfabeye bakıp bakıp yazıyordu ama hiçbirini okuyamıyordu yazdıklarının. Pamuk altını kızdırdığı için alfabenin neresinde altan görse bir bakışta tanıyordu öfkesinden. Topun ortasında da top gibi yuvarlak bir O vardı. Bu yüzden görür görmez okurdu onu da. Tanıdığı yazılardan bir de at vardı. A'yı çok seviyordu. Görür görmez tanıyordu. A ile başlayan bütün yazılar neden at olmuyordu acaba? Yazmak ne de olsa kolaydı da okuması çok zordu. Hele sol eliyle yazarsa yazmaktan kolay bir şey yoktu. Durup dururken soruverdi Tomruk. Akmarslık ne demek? Diye. Ne demesi var mı Akmarslık? Akmarslık demek işte. Bunu bilmeyecek ne var? Akmarslık, Karamarslık, Sarımarslık. Ben Karamarslık'ı biliyorum. Nereden biliyorsun? Babamın gazetesinde gördüm. 12'sini birden yakalamışlar. Uyanır gibi olmuştu bacaksız. Sakın, dedi, bunlar sigara satarken yakalanmasınlar. Hem de Beyoğlu'nda. Sigaraları da vardı ellerinde. Yazık, yakalanmışlar ha. İyi çocuktu Keris Arif. Hah, işte o. Ne dedin, Keriz Arif'i mi dedin? Kendine gelir gibi olmuştu. Öyle bir şey demedim ben. Demek sen hep bunları okuyorsun gazetede ha? Okuyorum ya. Bizim öğretmen okutuyor bana. Nerede okutuyor sana? Bizim evde. Gazeteyi gördüm masanın üstünde. Oku bunları, dedi. İkisinin gözü de aynı anda öğretmene kaymıştı. Haydar Aybekler pencere önünde daldırıp gitmişti. Bir ara uyanır gibi olunca... Heyt! Diye bağırdı. Kim konuşuyor orada? Tam o anda Tomruk konuşuyordu. Görmüştü öğretmen ama bugün nedense pişkinliği üzerindeydi. Yazın hadi, dedi. Ne duruyorsunuz? Sen gene sol eline aldın kalemi ha? Nerede cetvel? Verin bana şu cetveli. Bacaksız Bahri, bulursun da vurursun elime, dedi içinden. Nerede cetvel diyorum? Buradaydı öğretmenim, dedi Orhan. Taş kafa Orhan sırasının içine eğilmiş arıyor, bir türlü bulamıyordu cetveli. Birinci derste buradaydı öğretmenim. Gitmiş cetvel. Nereye gider be? Cetvel gideceği yere çoktan varmıştı. Bacaksız cetveli pantolonun paçasına doğru uzatmış, Yılmaz abisine teslim etmişti. O saklayacaktı cetveli. Geri verilmesi gerekirse verecekti. Ha? Nerede cetvel? Sende mi? Ben de değil öğretmenim. Nerede ya? Kime verdin söyle. Yoksa biliyor muydu öğretmen? Korkulurdu bu öğretmenlerden. Kimi zaman öyle karışık işleri çözümleyip atarlardı ki başkomiseri taş çıkartırlardı suç işlerinde. Verdin değil mi birine saklasın diye? Bak hele, saklasın diye verdiğini bilmişti ama kime verdiğini bilmiyordu demek. Bacaksız da söylemeyecekti işte. Geçenlerde ağzından kaçırmıştı Sevil'e. Bir daha öyle boş boğazlık etmeyecekti. Söylese öğretmen aferin mi diyecekti ona. Ortaya çıkarılan cetvel küt diye elinin üstüne inecek değil miydi sonunda? Harıl harıl sıralar aranıyor, cetvel bir türlü bulunamıyordu. Öğretmen kızmıştı. "Mutlaka senin parmağın var bu işin içinde. Alacağın olsun senin," dedi. Bacaksız bu sözler sanki kendisi için söylenmiyormuş gibi hiç oralı değildi. Kalemi sol elinden sağ eline aktarmış, çarpık çurpuk da olsa yazıp gidiyordu. Onu rahatlıkla yazısını yazması sinirlendirmişti. Haydar Aybekleri. "Çık sıradan," diye üzerine yürüdü. Sırasına eğilip baktı, cetvelin çantasına girmeyeceğini bildiği halde "Aç bakalım çantanı," dedi. Cetvelin kırıklarını arıyor olmalıydı. Bulamayınca büsbütün sinirlendi. Sol elle yazı yazma işi unutulmuş, suç konusu cetvel hırsızlığına dönmüştü. Kimdi bu cetveli ortadan yok eden? Kimdi bu sınıfta öğretmenin en işine yarayan bu aracı bile bile saklayan? Kimdi sınıfın düzenini bozan haylaz? Öğretmen Orhan'ın yanında oturan Gürol'un üzerine doğru eğilerek sordu. "Sen ilk ders gördün müydü cetveli buralarda?" "Gördüm öğretmenim." "Neredeydi?" "Bahçeye giderken sıranın üstünde gördüm." "Demek bugün vardı cetvel, öyle mi?" "Vardı. Aldım da bakın şunları çizdim." "Herkes çıksın sırasından dışarı," dedi Haydar Aybekler. İki ders arası bu cetvel nereye gidebilirdi? Mutlaka sınıfta olmalıydı. En öndeki sırayı aradı, yoktu. "Oturun siz," dedi. "Geçin yerinize." Tam ikinci sırayı arıyor dedi ki kapı vuruldu. Olsa olsa geç kalan bir öğrencidir diye düşündü. "Gir," diye seslendi. Başını kapıya bile çevirmeden. Kapı bir süre açık kaldı. Sonra çocukların hiç görmediği, tanımadığı bir adam girdi içeri. Onu tanımadıkları için hiç kıpırdamamışlardı bile. Tanısalar ne olacaktı ki? Ayağa yeniden kalkacak halleri yoktu. Zaten ayaktaydı bütün sınıf. Arkasından müdürün girdiğini görünce toparlandılar ama saygılarını belirtmek için hiçbir davranışta bulunamamışlardı. Sırası aranan iki öğrenci tüm sınıf adına hem de ayaklarını yere vurarak pat diye kalkmışlardı ayağa. Haydar Aybekler'in saygıyla koşup selamlamasından, gelinin en azından bir müfettiş olacağını bulup çıkarmışlardı çocuklar. Henüz kim olduğu bilinmeyen o gösterişli kişi, "Neden ayakta bunlar?" "Cetvel," dedi şaşkınlıkla öğretmen. "Cetvel tahtasını arıyorduk efendim." "Ne cetveli bu? Çizmek için lazım oldu da." Müfettiş dalıp gittiğine bakılırsa çok şeyler düşünüyordu. Cetvel kimindi? Bu cetveli kim kullanacaktı? Bu cetveli kullanan hangi işte kullanacaktı? Böyle bir cetvel bugün bu sınıfa gelmiş miydi? Böyle bir cetvel bu sınıfa geldiyse kim saklamıştı? Nereye, niçin, nasıl? Bu kadar çocuğu ayağa kaldıran bir olay müdürle müfettişle bir araya gelince mutlaka aydınlığa çıkmalıydı. Her ikisi de şu kadar yıldır bu mesleğe emek vermişler, kafa patlatmışlardı. Müfettiş ilk gün sevecenlikle yumuşak yumuşak, "Oturun çocuklarım, yerinize," dedi. Sanki öğretmenden izin alırlarmış gibi bekledi. "Haydar Bey, geçsinler değil mi yerlerine?" "Rica ederim efendim, geçsinler efendim." "Hay hay, ne demek efendim, siz münasip gördükten sonra." Yerlerine geçen çocukları bakış alanına toplayabilmek için bir iki adım ortaya, biraz da geriye kayarak, "Çocuğum," dedi, "kimindi bu cetvel?" "Benimdi," dedi Taşka Forhan. "En çok kim kullanıyordu sınıfta bu cetveli?" "Ben," dedi Orhan. "Senden sonra?" Yanında oturan yanıtladı. "Ben de," diyecek oldu. Susturdu müfettiş. "Elbet sen de kullanacaksın. Başka?" İşin sarpa sardığını anlayan öğretmen renk değiştirmeye başlamıştı. Hiç kül yutacak adama benzemiyordu bu müfettiş. "Keşke elinin üzerine vurmasaydım," diye düşündü. İzleri hala duruyor. Nereden de düşmüştü onun sınıfına bu salak? Tam denizim görüp bir üst dereceye yükselecekti bu yıl. Gel gelelim, hiç de işin peşini bırakacaklardan değildi bu müfettiş. "Oğlum," diye sokuldu Orhan'a. "Öğretmeniniz bu cetveli nerede kullanıyor, hangi işlerde?" Orhan şaşırmıştı. Bir öğretmene baktı, bir bacaksıza. Sonra gözlerini önüne dikip sustu. "Söyle," dedi müfettiş, "bu cetvelle ellerinize mi vuruyor yoksa?" Bütün bakışlar birden bacaksızın üzerine dönüvermişti. Cetvelin kimin eline vurulduğu çıkıvermişti ortaya. Şu koca kafalıdan başkasına yakışır mıydı bu cetvel tahtası? Kim bilir ne salaklıklar yapıyordu da hak ediyordu ellerine vurulmayı. Yoksa eline değil de bu kocaman kafaya mı vuruyordu öğretmen acaba? Doğru, Tomruk Hasan'ın sırasına yöneldi müfettiş. "Uzat," dedi. "Koy sıranın üzerine ellerini de göreyim." Tomruk bu sabah evden kaçmıştı. Annesi tırnaklarını kesmek istemişti de "geç kalıyorum, sonra keserim," demişti. Ah, neden annesinin sözünü dinleyip tırnaklarını kesmemişti? Yakalanmıştı işte. nasıl uzatabilirdi, nasıl bu pis tırnakları müfettişe gösterebilirdi? Uzat diyorum sana, dedi müfettiş. Yarın keserim öğretmenim, vallahi billahi keserim, gözüm çıksın. Ne kesiyorsun be? Tırnaklarımı öğretmenim. Sen uzat hele, ne biliyorsun tırnaklarına bakacağımı? Ancak parmaklarının ucunu koyabilmişti sıraya. Hele uzat, koy şöyle elini de göreyim. Tırnaklar için azarlanmadığını gören Hasan, sıranın ortasına tombul tombul ellerini yapıştırmıştı. Üzerine eğilip bakan müfettiş cetvelle bu elin neresine vurulduğunu inceliyor, hiçbir iz göremiyordu. ''Çıkar defterini'' dedi. Sayfalarını teker teker çeviren müfettiş, onun inci gibi yazısını görünce dayanamadı. ''Aferin'' dedi. ''Güzel güzel yazmışsın. Yazın da çok güzel.'' ''Benim okumam da güzel öğretmenim.'' Ya, bu koca kafalı çocuğa hiç yakıştıramıyor gibiydi yazmayı okumayı. Çok çalışıyorsun demek. Birden işli dışlı oluvermişti Hasan. Beni öğretmen çalıştırıyor evde, dedi. Ne? Öğretmen evde mi çalıştırıyor? He ya, evde çalıştırıyor. Azıcık bütün bunları bana evde yazdırıyor. İkinci bir defter çıkarmış, hızlı hızlı sayfalarını çeviriyor, daha hızlı açabilmek için parmağını diliyle ıslatıyordu. ''Demek öğretmen seni evde çalıştırıyor öyle mi?'' dedi. Sonra tam soruşturma yapan bir müfettiş sorusu bulup çıkardı. ''Kimin evinde çalıştırıyor öğretmen seni, yoksa sen mi evine gidip onu rahatsız ediyorsun?'' ''Yok, o bizim eve geliyor.'' ''Hmm.'' Cetvellik suç neredeyse unutuluyordu. Bacaksız sorunun kendisine çevrilmesi için fıldır fıldır müfettişe bakıyor, ondan bir ses çıkmazsa işe ben karışsam mı diye düşünüyordum. Müdür, Haydar Aybekler'e yanaşıp sordu yavaşça. ''Doğru mu Haydar Bey söyledikleri?'' ''Bizim komşu da ayda yılda bir.'' Müfettiş de düşünmüştü bu işin savunmasını. Şu cetvel işini bir sonuca bağlamadan ikinci soruşturmaya geçemezdi. Birden sıranın üstüne iki elini koyup kendisinden soru bekleyen bacaksızı görünce her şeyi bir anda anlayıvermişti. Ellerden biri cetvelin demiriyle çizgi çizgiydi işte. Demek aradığı öğrenci karşısında duruyordu. Birden herkesi şaşkınlıkta bırakan sorusunu soruverdi bacaksızı. ''Nerede cetvel? Hemen git getir.'' Birden ne yapacağını şaşıran bacaksız Bahri sıradan çıktı, kapıya doğru giderken durdu. ''Öğretmenim'' dedi, ''dersten sonra gidip getirsem?'' ''Söz mü?'' dedi müfettiş. ''Alıp geleceksin değil mi?'' ''Söz öğretmenim, sakla diye verdim ben Yılmaz abiye.'' Tamam, cetvel çıkmıştı ortaya. Cetvel Orhan'ın sırasından alınmış, Yılmaz'a verilmişti. Peki oğlum, dedi müfettiş. Gel bakalım, sen de göster şu defterini. Bacaksız sayfaları çevirdikçe eğilip bakıyordu. Bu defteri iki kişi mi kullanıyor diye sordu şaşkınlık içinde. Yani bütün bu yazıların hepsini de sen mi yazdın? Ben yazdım. Şunları kim yazdı? Gösterdiği yazılar sol eliyle yazdıklarıydı. Ben yazdım onları da. Ne kadar güzel. Ya şunları? Sağ eliyle yazdıklarını soruyordu. Onları da ben yazdım. Anlar gibi olmuştu müfettiş. Şu güzel yazıları hangi elinle yazdın onu söylesen. Sol elini uzattı müfettişe doğru. İşte bu elimle. Müfettiş dayanamadı, yapıştı bacaksızın sol eline. Bakın müdür bey dedi. Düzgün yazı, güzel yazı yazan elin nasıl ödüllendirildiğini görün. Müfettiş tuttuğu eli sevecenlikle sıranın üstüne bırakıp çizik çizik olan yerlerin üzerine kendi elini koydu. Gelelim şu kargacık burgacık yazıları yazan beceriksiz ele. Onu da tutup kaldırdı yukarı. Bakıyorum dedi, bu el hiç de beceriksizliğinin cezasını çekmişe benzemiyor. Ne yara ne bere, ne ezik ne çizik, sanki o düzgün yazıları bu el yazmış. Ah ne güzel. Sonra müdüre döndü, kaşlarını çattı. Buyurun, odanıza çıkalım.
Ayrım sonu.